Elçilik her daim zor zanaat. Hele bir de Batı ile ilişkisi kısıtlı olan Osmanlı İmparatorluğu gibi bir devletin elçisiyseniz. Üstüne bir de Fransa'ya gidiyorsanız işiniz oldukça zor. Bu zorlu görevin en meşhur isimlerinden birisi 28 Çelebi Mehmet Efendi. Merhabalar, Tarih 101'e hoş geldiniz. Bu hafta tarihimizin çok renkli sayfalarından birine gidiyoruz. İstanbul'dan Paris'e uzanan, belki de tarihimizin en eski yazılı bloklarından diyebileceğimiz bir konuyla karşınızdayım. 28 Çelebi Mehmet Efendi ve onun muhteşem seyahati. Keyifli dinlemeler diliyorum. Peki, kimdir 28 Çelebi Mehmet? Gürcü Süleyman Ağa adlı bir zatın oğlu. Edirne'de dünyaya geliyor. Gençliğinde Yeniçeri Ocağı'na giriyor, 28. ortaya katılıyor. 28 Çelebi denilmesinin sebebi de tam olarak bu. Yeniçeri Ocağı'nda zaman içinde kıdem kazanarak Yeniçeri Efendiliğine kadar yükseliyor. Avusturya ve Venediklilerle anlaşma hazırlıkları için İstanbul'dan ordugaha çağrılıyor. Özellikle Pasarofça'da yabancı devletlerin murahhaslarıyla müzakere ediyor ve İbrahim Paşa'nın gözüne giriyor. Haliyle Paris sefaretinin yolu da bu şekilde açılmış oluyor. Osmanlı'nın en sıkıntılı günlerinin üzerinden çok geçmemiş henüz. 21 yıl önce Osmanlı tarihinin o döneme kadarki en ağır anlaşmalarından biri olan Karlofça imzalanmıştı. Ardından Nemçelilerle bir kez daha dövüşülmüş, bir kez daha kaybedilmişti. Pasarofça'dan sonra artık bir değişimin gerekliliği tartışılır hale geliyordu. Değişim ve dönüşüm rüzgarlarının estiği, Lale Devri olarak nitelediğimiz bu dönemin en ilginç yönlerinden biri ise elçilik mevzusuydu. Daha önceleri kral huzuruna gönderilen görevliler neredeyse elçi bile değildi. Küçük birliklerden toplanan çavuşlar, müteferrika ya da kapıcıbaşı gibi basit görevler gönderiliyordu. Bu yüzden daha önce gönderilen misyonlar genelde fiyasko ile sonuçlanıyor. Haliyle kısa soluklu, göreve dayalı elçilikler vardı fakat sistemli bir elçilik anlayışı bulunmuyordu. Çünkü Batı dendiği zaman her daim akla diyarı küfür gelir. Yani Batı kafirin memleketi. Kafire neden gidilsin ki? Ders vermeye, hesap sormaya, had bildirmeye. Fakat artık devran döndü. Devranın döndüğü yıllarda artık Osmanlı, Avrupa'nın oyun kurucusu olmak bir yana dursun, bu sahnede rol edinmeye çalışan bir devlet statüsündeydi. Avrupa'yı ülke ülke, millet millet değerlendirme çabasına bile girmeyen, Batı'yı toptan küffar gören bir zihniyet, artık buraya farklı şekillerde bakılabileceğini de fark ediyordu. Şöyle düşünün, devlet adamları Fransa'ya kallavi bir elçi gönderme fikrini Fransız elçisi Marquis de Bonac'a söylüyor. Elçi ciddi bir elçi gönderileceğini düşünmüyor bile. Bu yüzden Fransız Dışişleri Bakanı Guillaume Dubois'a haber dahi vermiyor. Çok normal. Çünkü Osmanlı yüzyıllardır Avrupa'dan elçiyi kabul eder. Fakat Avrupa'ya elçi olarak yani ciddi anlamda bir elçi göndermezdi. Bunu onuruna yediremezdi. Ama artık işler değişiyor tabii. İşte böyle bir atmosferde Paris'e yeni bir elçi gönderilmesi kararlaştırılıyor. Neden Paris sorusunun cevabı da aslında oldukça açık. Yıllardır mücadele ettiğimiz Nemçelilerin yani Avusturya'nın Avrupa'daki en azılı rakibi Fransa'ydı. Bazı kaynaklarda Franche, bazılarında Efrench olarak da geçen Fransa'yla yakınlaşmak gayet akıllıca bir hamle olarak duruyor. Burada da başka bir hususu açığa kavuşturmuş olalım. Yıllarca Osmanlı'nın diplomasi bilmediğini, uluslararası ilişkilerle hiçbir bağının olmadığını, ilgisiz ve bilgisiz bir devlet olduğu vurgulanmıştır. Fakat Osmanlı'nın diplomasiyle ne kadar yakından ilgilendiği daha diplomasinin doğduğu yıllardan beri görülüyor. Bu haksız yaftanın da önüne geçmiş olalım. Bir ekleme daha yapayım bu noktada. Osmanlı sefaretnamelerinde görüşülen devlet adamlarıyla yapılan müzakereler veya anlaşmalardan bahsedilmez. Bunlar devlet sırrı olarak sayılır. Daha çok sosyal özellikler ve kültürel etkinliklerden bahsedilir. Bu sayede devlet resmiyetinden uzak adeta seyahatname tarzında eserler ortaya çıkıyor. Çok çeşitli hadiseleri içinde barındırarak zevkle okumamızı ve elçilerin gittikleri ülkelerin yaşantı tarzları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyorlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 28 Çelebi Mehmet Efendi hakkında harika bir tespiti var. Yabancı bir ülkede her adım atışında cihangir, muharip ve mücahit gururu yaralanmış bir ülkenin temsilcisi olduğunun farkındadır. Çelebi'nin dolaşırken gördüğü şeylere karşı duyduğu hayranlık daha çok el emeklerine, teknik üstünlüklere, bizdekinden farklı durumlara karşıdır. O bir Serhat Mücahidi değildir artık. Yerleşik hayatın bizdekinden farklı ve ileride olan maddi yanlarıyla temasa geçmiş birisidir. Efendi, ütopik değil, tam anlamıyla hatta fazlasıyla gerçekçidir. ayrı bir kültürün, ayrı bir medeniyetin ürünü olan değişik bir toplum yapısıyla karşı karşıya olduğunu fark edemediğinden olacak, zaman zaman aşağılık duygusuna kapıldığı, bugünün insanını güldürecek şeylerle avunduğu bile olur. Artık yolculuk vakti. Divan katibi olan oğlu Mehmet Said Efendi ve kalabalık bir maiyette yanında hazır bulunuyor. Ekim 1720'de Frank elçisinin ayarladığı bir kalyonla yola revan olurlar. Fakat yolculuk da ne yolculuk? Resmen dakika bir gol bir. Cuma gecesi hava bulut, fırtına ve yağmurla karma karışıktı. Lapseki'yi bir saat gerilerde bırakmıştık. Kaptan tam yemeğe oturduğu sırada bir de ne görelim. Kalyon ağır ağır kıyıya yanaşıyor. Karaya oturuveriyor. Bu manzara karşısında biz Fransa yolcuları öyle perişan olduk ki o dakikalardaki manevi bozgunu burada anlatamam. Neyse, biraz sonra çevreden yardım istemek zorunda kaldık. Bunca feryat edip duruyorum fakat feryadımı duyup yardımıma gelen yok. Öyle ki bu mavi renkli gök kubbe altında sanki hiç kimse yok. 21 Kasım 1720 tarihinde yaklaşık 46 günlük çok zorlu bir yolculuğun ardından 80 kişilik maiyetiyle Fransa'nın Toulon kentine varırlar. Limanda demirledikten sonra şehri selamlamak için gemiden 11 adet selam topu atılır. Toulonlular ise Çelebi Mehmet'in şehre gelişini 300 adet top atışıyla şereflendirir. Limanda karşılamaya gelen heyet kalyona yaklaşır. Uzaktan "Hoş geldiniz, safa geldiniz" diyerek Çelebi Mehmet'i ve heyeti karşılar. Fakat gemiye çıkmaya kimse cesaret edemez. Zira o günlerde bölgede büyük bir veba salgını çıkmıştır. Elçimiz salgın vakasını da şu şekilde anlatıyor. Henüz ayak bastığımız bu şehirde veba hastalığı salgın halinde olduğundan halk dışarıdan gelenlere uzun süre yanaşmayıp onlarla herhangi bir münasebette bulunmaksızın konuşup sohbet ediyorlarmış. Bizim buraya ayak bastığımız sırada Allah'ın emriyle Marsilya'da da büyük bir veba salgını çıkmış ve aşağı yukarı 80 bin kişi ölüp gitmiş. Salgın Provence şehrine de yayılmış. Toulon da buraya bağlı olduğundan halk hastalığın kendilerine de bulaşacağı korkusuyla yabancılara 30-40 gün geçmeden yanaşmıyor. Bu ayrı durma günlerine nazarto veya karantina diyorlar. Bu yüzden bizi karşılamaya gelenlerin hiçbiri kalyona çıkmadı. Karşıdan karşıya konuşmakla yetinip özür dilediler. Akşama yakın saatlerde meyve, şekerleme ve sebze cinsinden bir sürü yiyecek getirip kalyonumuza bıraktılar. Kralın Toulon'daki hususi bahçesi elçilik heyeti için hazırlanıyor. Çelebi Mehmet ve maiyeti kendileri için hazırlanan konağa doğru yola çıkıyorlar. O anları atlardan birine oğlum, diğerine ben binerek çuhadarlarımızla bahçeye doğru yürüdük. İki tarafımızda askerler silahlarıyla selama durmuşlar. Ağır ağır mehterhaneler çalıp kendi milli sazlarıyla sağ ve solumuzda birkaç bin kişi bizimle birlikte yürüyerek bahçeye girdik. Yine toplar atıldı, ortalık şenlendi diye anlatıyor elçimiz. Ertesi gün ise esas görev için Paris'e gitme mevzu bahsi açılınca yerel yetkililer Paris'te durumun korkunç olduğunu, kendilerine Paris'ten haber getiren görevlilerin bile hastalığın yaygın olduğu yerlerden geçmemek için yolunu uzattığını anlatıyor. Sete Kalesi'ne giderek durumun iyileşmesini beklemeleri önerisinde bulunuyorlar. Burada kendilerinin konaklaması için her şeyin hazırlandığını söylüyorlar. Zorlu kış koşullarında bölgeye ulaşan heyet bir başka sürprizle karşılaşıyor. Meğer hazırladıkları yer 3 saat uzaklıkta Montpellier şehri karşısında küçük bir adada viran bir kilise binasıymış. Karadan yolu olmadığı için ertesi gün sabah erken saatlerde hazırladıkları gemiye bindik. Yanımızda eşyalarımız ve kafile halkımız da bulunuyordu. İkindi sıralarında adaya gelebildik. Meğerse bu millet hastalıktan o kadar korkuyormuş ki gittiğimiz kilise bomboştu. Hemen hemen hiç gelen giden olmuyordu. Bu yüzden burasını karantina için uygun görmüşler. Biz de bilmeyerek gelmiş bulunduk. Geri dönmek de oldukça zordu. Bu durumda kendi aramızda çeşitli fikirler yürüttük. Sonra sabretmekten başka daha iyi bir çare bulamadık. Tam 40 gün tamamlanıncaya kadar o sıkıntı verici karantina bölgesinde kaldık. Süremiz dolunca bizim için sağlamış oldukları gemiler geldi. Elçimizin Fransa'ya dair dikkatini çeken bir başka konuysa kadınların toplum yaşantısındaki yeri. Bunu da oldukça normal kabul etmemiz gerek. Zira Osmanlı o dönemlerde erkek egemen bir toplumdu. Kadınların toplum yaşantısında neredeyse hiç rolü yoktu. Elçimiz bu konuda da pek şaşkın duruma düşüyor. Fransa'da kadınlara gösterilen itibar erkeklere gösterilenden kat kat fazladır. Bu yüzden kadınlar ne isterlerse yapar ve istedikleri yerlere rahatça gidip gelebilirler. Kimse bir şey demez. Mesela rütbe ve mevki değerli bir beyzade çok değersiz de olsa bir kadına saygı göstermek zorundadır. Buralarda daha çok kadınların sözü geçer. Öyle ki Fransa'ya kadınların cenneti diyorlar. Gerçekten de buralarda kadınlar hemen hiçbir zahmet veya güçlük karşısında değildir. Her türlü istek ve arzuları vakit kaybedilmeden hemen yerine getirilirmiş. Az evvel söylediğim gibi, kadınların bu denli hür ve başına buyruk olması bir Osmanlı devlet adamı ve hatta vatandaşı için şaşılacak bir iş. Hikayemiz yolculuğun bir başka maceralı olayıyla devam ediyor. Bordo kentine ulaşan elçilik misyonumuz burada bir doğa olayına şahit olup hayrete düşecekler. Medcezir, Türkçe'de gelgit dediğimiz Arapçadaki med ve cezir kelimeleriyle ifade edilen doğa olayı. Med uzama anlamına gelirken cezir ise suyun çekilmesi manasına geliyor. Yani suyun uzama ve çekilmesine medcezir deniliyor. Türkçe'ye biz bunu gelgit olarak çeviriyoruz. Peki Çelebi Mehmet Efendimiz bu işe ne diyor? Bu arada öteden beri kulağımıza çalınan med ve cezir olayını seyretmekte nasip oldu. Büyük okyanus kıyısında her 24 saatte 2 defa med ve cezir meydana geliyor. Med 7 saat, cezir de 5 saat sürüyor. Med olduğu zaman Bordo'dan 4-5 saat yukarı çıkıp nehrin akıntısı geri dönüyor. Cezir olduğunda ise nehir büyük bir hızla denize doğru akıyor. Bu sırada nehir suyunun 1 metrenin üstüne çıktığını gözlerimizle gördük. Sahile yakın yerde bulunan gemiler ise cezir sırasında karaya oturuyor. Med vaktinde suya iniyor. Okyanusta hareket eden gemiler med ve cezir zamanına göre akıntıyla yola çıkıyorlar. Bizim burada gözlerimizle gördüğümüz med ve cezir olayı gözle görülmeden anlaşılmaz türünden garip bir şeydir. Bir enteresan husus da Bordo Kalesi üzerine yapılan gezinti. Kış günü ısrarla kaleyi gezdirme teklifinde bulunuyor Bordolular. Çelebi Mehmet Allah'ın kış günü seyir gezisi olmaz diye reddetmeye çalışsa da ısrarla bastırıyorlar. Bu kadar ısrar ediyorlarsa bir keramet vardır diyerek daveti kabul etmek zorunda kalıyor kendisi. Saatlerce gezdiriyorlar, her yeri seyrettiriyorlar. Türlü ikramlarda bulunuyorlar. Mehmet vakit tamam haydi gidelim deyince yine bir ısrar. Bu kalenin harika bir odası vardır. Orayı da göstermeden bırakmayız. Güç bela Çelebi ikna ediliyor ve odaya gidiyorlar. Odada onu birisi beklemekte. Rütbesi yüksek olduğu için elçiyi karşılamaya tenezzül etmeyen Mareşal onu hususi olarak görmek için böyle bir tertibat yaptırıyor. Sonradan öğrendiğimize göre Mareşal hayatında hiç Osmanlı görmemiş. Bunun için ısrarla bizi görmek istiyormuş. Fakat bizim eve gelmeye gönlü razı olmamış. Davet etsek elçi de bana gelmez. Peki bu adamı görmenin yolu nedir diye etrafındakilere sorunca son çare olarak kale gezintisini düşünmüşler. Bize kaleyi ısrarla gezdirmek istemelerinin sebebi de buymuş. Ne de olsa o dönemlerde bir türkü görmek kolay değil. Pek yorucu Bordo macerasının ardından yola çıkan elçilik mahiyetimiz sonunda Paris'e doğru yola revan oluyor. Yolculuk sırasında bir kez daha Çelebi Mehmet Efendi'nin kültürel birikimiyle karşılaşıyoruz. 17. asırda Katip Çelebi'nin kendi yorumlarını katarak Gerardus Mercator'un Atlas Minor adlı eseriyle ilgili bir bilgiyi burada sorguluyor. Katip Çelebi'nin Türkçe'ye tercüme ettiği ünlü Atlas kitabında Charenton kasabası hakkında şöyle tuhaf bir hikaye anlatırlar. Kasabada bir yer varmış. Birisi orada bağırsa o sesin aynı şekilde tam 13 defa tekrarlandığı bizzat bağıranın kulaklarıyla işitilmekteymiş. Burada bu olayı birçok defa ısrarla sorduk. Fakat bilen veya duyan kimse çıkmadı. Bize böyle bir şeyi katiyen duymadık, bilmiyoruz diye cevap verdiler. Ancak eskiden böyle bir yer vardı da zamanla mı kayboldu? Bu olayın Atlas'ta niçin yazıldığını da hala bilmiyoruz. Çelebi Mehmet Efendi ne kadar soruştursa da bu olaya dair herhangi bir ize rastlayamıyor. Ve artık büyük alaya geliyoruz. Osmanlı heyeti için Paris'e giriş sırasında tertip edilen pek debdebeli, meraklı gözlerle dolu yoğun kalabalığa bakacağız birlikte. En önde kralın kendine mahsus atlı askerlerinden meydana gelen bir alay yürüdü. Ardından bir kısmına kürk giydirip ellerine tüfek verdiğimiz adamlarımız atlara binmiş olarak yürüdüler. Başka bir grup adamımıza da kerrake giydirip ellerine mızraklar verdik. Diğerlerinin ardından onları yürüttük. Arkalarından A sınıfına mensup sakallılar, onların arkasından İmam Efendi ve Kapıcılar Ketüdağ'sı, onların arkasından da oğlumuzla Ketüdağ'ımız yan yana yürüdüler. Arkalarından 6 adet yedek ağır kesmelerle süslü ve eğerlenmiş at çektirildi. Kralın ahırcı başısıyla tercümanı yürüdüler. Onların arkasından da biz divan kilimi ve abasıyla eğerlenmiş bir ata bindik. Sol yanımızda mareşal, sağımızda entrodüktör olduğu halde yola koyulduk. Hemen arkamızdan da birer alay atlı dizilip bunların arkasından da gönderilen arabalar sırasıyla geçip gittiler. Paris'in sokakları oldukça geniştir. Yan yana 5-6 arabayla gitmek mümkündür. Böyle olduğu halde halkın bizi görmek için meydana getirdiği kalabalık yüzünden bazı yerlerde ancak 3 atlı yan yana gidebiliyorduk. Sokak kenarlarında atlı ve yaya askerler iki sıra halinde, halk da birbirlerinin üstüne 10'ar 15'er kat halinde bizi seyir için dizilmişlerdi. Bize güya şehirde oturan bütün halk alayı seyretmeye gelmişler gibi göründü. Paris'te evler genellikle 4'er 5'er kat halinde olup pencereleri sokağa bakmakta. Biz alayla geçerken hemen hemen her pencere içine alabileceğinden çok sayıda insan yığılmıştı. Halk aslında Osmanlı görmediğinden bunlar nasıl adamlardır diye sırf merak yüzünden böyle kalabalık meydana getirmiş. Hatta kral ve kral bakıcısı, devletin vasisi olan Duc d'Orléans, diğer bütün devlet ileri gelenleri ve şehir sosyetesi bizi seyretmek için bir eve toplanmışlar. Bizlerse buraya deniz yoluyla gelmiş bulunduğumuzdan gereği gibi alay düzenleyememiştik. Böyle olduğu halde Allah'ın yardımlarıyla ev sahiplerimiz "Paris şimdiye kadar böyle bir alay görmemiştir" diyerek samimi kanaatlerini itiraf ettiler. Birbirinden enteresan manzaralar içerisinde kendileri için hazırlanan konağa geçen Osmanlı heyeti burada da huzur bulamayacak, birbirinden farklı ziyaretçilerle darlanacak. Yine kadın ve erkekler kimi ziyaret, kimileri de bizi seyretmek için kalabalık gruplar halinde içeriye yanımıza geldiler. Özellikle nasıl yemek yediğimizi merak ediyorlar ve görmek istiyorlardı. Filan kimsenin kızı veya falanın karısıdır, siz yemek yerken seyretmek için izninizi rica ediyorlar diye çeşitli haberler geliyordu. Bunlardan birçoğunu geri çeviremiyor, mecburen yanımıza gelmelerine izin veriyorduk. Perhiz vakitlerine rastladığı için kendileri yemek yemiyorlar, sofra kenarına geçip bizi seyrediyorlardı. Böyle bir duruma hiç alışık olmadığımız için bize bu çok ağır geliyordu. Sadece hatırları kırılmasın diye sabrediyorduk. Onlarsa yemek yenirken seyretmeyi adet hale getirmişler. Mesela kral yemek yerken onu seyretmek isteyen gidip izin alıyormuş. Bunlar da adet böyleymiş. Kulağımıza kadar gelenler arasında bundan daha garip olanı ise şuydu. Kral yatağından nasıl kalkar, nasıl giyinir, bunu seyretmeye giderlermiş. Bu yüzden bize de buna benzer teklifler yapmakla bir hayli canımızı sıktılardı. Efendim, artık esas çocuğa geliyoruz. Çocuk derken gerçekten çocuk. 15. Louis sadece 5 yaşındayken Fransa kralı oluyor ve ömrünün neredeyse tamamını Fransa kralı olarak geçiriyor. 1715 yılında geldiği krallık tahtına 1774 yılına kadar tam 59 yıl oturacak. Kendisi için birçok tarihçi Fransız ihtilalinin zeminini hazırlayan kral betimlemesi yapar. Attığı adımlar, onun hükmü döneminde yaşananlar ve krallık otoritesinin zayıflaması. 64 yaşına vefat ettiğinde ihtilal için birçok şart ortaya çıkmıştı. Ancak Mehmet Çelebi'nin Fransa'ya geldiği günlerde kral sadece 11 yaşında. Elçinin gelişine belli ki kendisi de heyecanlı. Çok ciddi bir protokol hazırlığı yapılıyor. Kralın saray yakınlarında gezintiye çıkacağı haberi Mehmet Çelebi'ye veriliyor. Kral bu meydanda arabasıyla biraz dolaşacaktır. Ayrıca şehrin zengin ailelerinin kadın ve kızları da gelecek. O meydanda kralı seyredecekler. Eğer gelirseniz pek memnun kalacaksınız. Hem kralımız da sizleri görmeyi çok istiyor dediler. Paris halkı hayatlarında Müslüman görmediği için Osmanlı elbiselerini de bilmiyorlar. Bu yüzden bize hayran hayran bakıyorlardı. Bizim giyim, kuşam ve hareketlerimizi anlattıkça kral sevinip duruyormuş. Kendisi küçük olduğundan bizi görmek ve eğlenmek istiyormuş. Fakat açıkça bizi bunun için çağırmaları adetlerine aykırı olduğu için başka yollarla çağırıp kralın arzusunu yerine getirmeye çalışıyorlardı. Kral bir gün bu meydana çıkacak olmuş. Bize hemen haber getirdiler. Biz de mecburen arabaya binip kral bahçesi önündeki meydana geldik. Geldiğimiz meydanda tam 5-600 araba kralı bekliyordu. Ayrıca Çelebi'nin kralla tek görüşmesi de bu olmayacak. Aralarında daha enteresan görüşmeler de yaşanacak. Birkaç gün sonra Lale Mareşal bir ziyafet düzenledi. Buna bizi de davet etti. Düzenlenen ziyafet kralın sarayında olacağından kalkıp oraya gittik. Bize büyük ikramda bulundular. Kralı görmek ister misiniz diye sordular. Biz de memnuniyetle diyerek kabul ettik. Yemek hazırlanıncaya kadar size kralımızı seyrettirelim diyerek elimizden tutup götürdüler. Kendileriyle oldukça tatlı sohbetler yaptık. Kral biz konuşurken sırtımızdaki elbiselerimizi ve belimizdeki hançerimizi dikkatle seyretti. Buraya kadar her şey normal bir münasebet gibi duruyor. Fakat bundan sonrasını gözümle canlandırırken ben çok güldüm. Gerçekten hayli enteresan bir sahne yaşanıyor. Lale Mareşal, kralımızın yüz güzelliğine ne dersiniz diye sorunca maşallah, Allah kötü nazarlardan korusun dedik. Kendisi henüz 11 yaşında, 4 aylıktır. Şimdi bu boy posuyla nasıl? Güzel değil mi? Hem saçları da takma değil, bakın diyerek tutup kralın arkasını bize doğru çevirdi. Biz de o sümbül saçlarını okşadık. Saçları sırma teller gibi belinden aşağı dökülüyordu. Lala, Kralı tekrar tutup yürüyüşü de güzeldir. Şöyle bir yürüyünüz de görsünler dedi. Bunun üzerine kral da divanhane ortasına kadar köpek gibi yürüdü. Sonra tekrar geri döndü. Sonra daha hızlı hareket et, koştuğunu da görsünler deyince kral tekrar koşmaya başladı. Divanhane ortasından geri döndü. Mareşal beğendiniz mi diye sorunca yaratıcıların en yücesi ve en mükemmeli olan Allah mübarek etsin dedik. Hayatımda daha gibi sahnesi olan bir gerçek olay görmemiştim. Ayrıca dizi izleyenler de hatırlayacaktır. Fransız ihtilali üzerine geyik döndürülen bölümde küçük bir kral etrafta gezip ortalığı dağıtıyordu. Bir de Türk elçisi vardı bölümde tutuklanan. Kuvvetle muhtemel Mehmet Çelebi'nin hikayesinden esinlenmiş olsalar gerek. Sırada sanatla mücadelemiz var efendim. Daha sonra kralla birlikte divanhanede asılı duran acayip resimleri seyretmeye koyulduk. Bize bazı tabloları bu filanındır, bu falanındır diye tarif ediyordu. Oradan kendi odasına götürdü. Odadaki bütün eşyaları teker teker gösterdi. Kendi yatağını, hocadan okuduğu yerleri de gösterdikten sonra vedalaşarak dışarı çıktık. Ayrıca askeri ve teknik alanda da incelemelerde bulunuyor Mehmet Çelebi. Bu hususta iki tarafın arasındaki farkları da net bir şekilde görebiliriz. Sarayın başka bir bölümünde ülkenin dört yanındaki hudut boylarında ve yakın yerlerdeki küçük büyük kalelerin birçoğunun sahraları, bağ, bahçe, dağ, nehir ve varoşlarıyla, iniş ve yokuşlarıyla modellerini bir bir yapmışlar. Hazine dairesinden çıkınca buraya geldik. Bu modelleri seyretmek aşağı yukarı o kalelerin her birini olduğu gibi seyretmek gibi. Bunları hazırlarken o kadar ince noktalara değinmişler ki hemen her kalenin sokakları, evleri, kilise ve köprüleri aslında olduğu gibi yapılmış. Bunun şöyle bir faydası oluyormuş. Savaş sırasında düşman kaleye hangi yönden saldırabilir? Ne taraf daha sağlam, ne taraf daha zayıf? Kral veya kumandan bütün bunları modeller sayesinde gözleriyle görür gibi oluyormuş. Bu resim modeller meydana getirilinceye kadar da bir sürü masraf yapılmış. Bu modelleri her önüne gelene değil, çok az insana gösteriyorlarmış. Bize eğer görmek isterseniz seyredebilirsin dediler. Biz de memnun olurduk dedik. Bazı maketlerde de fethedilen kalelerin hangi yönden kuşatıldığı ve tabyaların nasıl ele geçirildiği anlatılıyordu. Modeller dikkatle incelendiğinde bütün kalelerin durumları kolaylıkla öğrenilebilir. Bu maketler için büyük miktarda para harcadıkları halde elde ettikleri kazanç çok daha fazla olmuş. Bu esnada elçimizin kralla mücadelesi de bitmiyor. Biz dolaşırken kral duramamış yine çıkıp yanımıza geldi. Galiba elçi efendiyi görmekten hoşlanıyorsunuz dediler. Biliyorum, o da beni görmekten hoşlanıyor diye cevap verdi. Bizi daha bir süre seyrettikten sonra çıktı gitti. O gün kralla tam 3 defa görüşmek nasip olmuştu. Daha önceleri Twitter'da da bahsettiğim ilginç bir başlığa geçiyoruz şimdi. Opera. Bundan tam 3 asır önce opera ile tanışan bir Türk sizce hakkında ne düşünmüştür? Gelin beraber bakalım. Sadece Paris'e mahsus adına opera denilen bir oyun çeşidi varmış. Burada çok tuhaf sanat ve hünerler gösteriyorlarmış. Operayı büyük topluluklar seyrediyorlar. Daha çok da şehrin zengin tabakası hoşlanıyormuş. Ara sıra vasinin geldiği de oluyormuş. Önümüze saz takımının oturduğu yere işlemeli büyük bir perde asmışlardı. Gelen halkın hepsi yerlerine yerleştikten sonra önümüzdeki perde aniden yukarı kalktı ve arkasından orta yere büyük bir saray çıkıverdi. Bizim gelip seyrettiğimiz oyunda bir padişah vardı. Bu padişah başka bir padişahın kızına aşık oldu ve onu istedi. Meğer kız da başka bir padişahın oğluna aşık olmuş. Oyun süresince birbirleri arasında geçenleri ayrı ayrı gösterdiler. Mesela padişah kızın bahçesine gidecek oldu. Önümüzdeki saray bir anda kayboldu. Yerine limon ve turunç ağaçlarıyla dolu bir bahçe çıkıverdi. Padişahla kızın arasını soğutup birbirlerinden ayırmaları gerekti. Sihirbazlara başvurdular. Ortaya bir sürü sihirbaz çıkıverdi. Atlı ve yaya askerlerle savaşlar gösterdiler. Gökten bulutla yere insanlar indi. Yerden göğe doğru yine başka insanlar çıktılar. Kısaca insanı hayrette bırakan o kadar çeşitli şeyler gösterdiler ki bunların hepsini burada anlatabilmeme imkan yok. Gök gürlemeleri, şimşek çakışları hepsini gösterdiler. Gördüğümüz bütün bu şeyler bizzat gözle görülmeyince inanılamayacak kadar tuhaf şeylerdi. Gösterilen garipliklerin hepsini seyrettik. Hele aşk sahnelerini o kadar canlı gösterdiler ki gerek padişahın, gerek kızın ve gerekse kral oğlunun tavır ve hareketlerine baktıkça insanın acıyacağı geliyordu. Mehmet Çelebi gördüğü birçok yenilik karşısında hayrete düşse de yaşadığı olayları ve gördüklerini kaleme alırken oldukça makul ve olgun bir şekilde aktarım yapıyor. Bu yönü açıkçası bende büyük bir hayranlık bıraktı. Özellikle kendisinden 80 yıl sonra yine Paris'e giden bir elçimize göre çok daha olgun. Mehmet Said Efendi ya da daha bilindik şekliyle Halet Efendi. Dünyanın en meşhur tablolarından birinde Napolyon'un taç giyme merasiminde resmedilmesine rağmen Paris ve Fransa'dan nefret eden hayli enteresan bir şahsiyet. Sübhanallah, bu nasıl akıl ve itikatları bir acayip şey ki bu kadar müddetten beri methi senasıyla yani övgüyle kulağımızı doldurdukları Frengistan Hüda hakkı için söyledikleri gibi olmadığından başka ekseri hilafın bulduk. Yani diyor ki bize bunu muhteşem anlattılar, harika anlattılar, geldiğimizde tam tersiyle karşılaştık. Paris'e kadar geldik, halkın nakl ve met ettikleri Frengistan'ı dahi göremedik. O tuhaf şeyler ve o akıllı Frenkler hangi Avrupa'dadır bilmem. Yani buraya kadar geldik, met edilen Avrupa'nın, Fransa'nın hiçbir şeyi yok. Acaba bunlar hangi Avrupa'dır diyor. Bizi korkutmak veya teşvik etmek için her kim sena ederse sual buyurasız. Sen Avrupa'ya gittin mi? Gitmedim der ise iki kısımdır. Ya eşektir, Frenklerin yazdıklarını tamama dinler yahut Frenkleri metheder ki zımnında ehli İslam'ı takir çıksın diyor. İşte bu kaideyi külliye belliyesiniz. Yani diyor ki bunları biri övüyorsa sorun. Sen Avrupa'ya gittin mi? Gitmemişse ya eşektir, Frenklerin yazdığına göre över ya da İslam düşmanıdır, İslam'a hakaret etmek için yapar. Gerçekten bambaşka bir karakter Halet Efendi. İlerleyen zamanlarda inşallah onun da defterini açacağız. Sefir Hazretleri Paris hakkında bir değerlendirme daha yapıyor. Paris aslında İstanbul kadar büyük değildir. Fakat binaları 3'er, 4'er hatta 7'şer kat olarak yapılmıştır. Her katta çoluk çocuğuyla birçok kalabalık oturmakta. Sokaklarda da halk çok kalabalık görünür. Bunun sebebi kadınların sokaklarda evden eve dolaşmaları. Paris'te kadınlar katiyen evlerinde oturmazlar. Kadın erkek birbirine karıştığından halk kalabalık görünüyor. Dükkanlarda oturup alışveriş yapanlar da hep kadınlar. Dükkanların içi ağzına kadar çeşit çeşit eşyalarla dolu. İstanbul'u göz önünde tutmazsak Paris dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Şehrin sokaklarını da geniş yapmışlar. Yollar baştan başa dört köşe yontulmuş taşlarla döşeli. Evlerin çoğunu da taştan yapmışlar. Bu yüzden yapıların genellikle sağlam olup görünüşleri oldukça güzeldi. Şehirde birbirinden farklı biçimde yapılmış bahçelerin her birini iç açıcı güzellikte bulduğumu da ayrıca belirtmeliyim, diyor elçimiz. Güzel bir Paris tahlili olduğunu söylese geridir. Acep 18. yüzyılda bir Avrupa kenti nasıl görünürdü sorusunun cevabını da böylece kendisinden almış oluyoruz. Fakat bir Türk için, Müslüman için 18. yüzyıl Fransa'sı gerçekten çok zor bir yer. Ramazan-ı Şerif gelip çattığında da türlü dertlerle uğraşıyor mahiyetimiz. Biz Paris'te dolaşırken Ramazan-ı Şerif çıka geldi. Gündüzleri oruç tuttuk, geceleri de cemaatle teravih namazı kıldık. Burada gün erken doğduğundan 5,5 saatte imsak oluyordu. Müneccimler yaz günlerinde 2 ay kadar geceleri fecir az sürer dediler. Gerçi akşamları da şafak 2 saat geç kayboluyordu. Saat 8'i geçerken de güneş doğuyordu. Biz Ramazan'a başlayınca Mareşal yanımıza geldi. Devlet büyüklerinin selamlarını getirerek hanımlarımız iftar saatinde sizlerin yanınıza gelip yemek yiyişinizi seyretmek istiyorlar. Çok yalvarıp rica ettiler. İzniniz olursa hepimizi sevindirirsiniz. Hatta belki kralımız bile buna memnun olur dedi. Yapılan bu ricaya karşı çaresiz bir durumda elimizden ne gelir? Hoş geldiler, sefa geldiler dedik. Akşama yarım saat kala bir de ne göreyim? Altın ve ziynete batmış 200'e yakın kadın konağımızı basıp içeri girerek karşılıklı sandalyelere oturdular. Konağımız adeta kadınlar evine döndü. Dolup dolup taştı. Arkadan iznimizi duyan başka kadınlar da gelmeye başladılar. Bir anda birkaç bin kadın arasına kalıverdik. Konağımız böylece bir düğün evi halini aldı. Binlerce kadının azap verici bakışları arasında güç bela iftar açarak yemeğimizi yedik. Daha sonra teravih namazını kıldık. Teravih kıldığımızı da ertesi gün duymuşlar. Yine iftara yarım saat kala 2000'e yakın kadın kız konağımızı bastılar. Her birinin ellerinde şekerleme ve çörekler vardı. İftarımızı açıp yemeğimizi yedik. Muhterem misafirlerimiz bir türlü gitmek bilmiyorlar. Gece ta saat 3'e kadar yanımızda kalıp bizleri rahatsız ediyorlardı. Meğer teravih namazını da kılmamızı bekliyorlarmış. Yapacak başka işimiz ve çaremiz kalmadı. Mecburen kalktık, abdest alıp teravih namazımızı kıldık. İzin istemekte dahi sonraki geceler devam ettiler. Hemen her gece gelip iftar yapışımızı, yemek yiyişimizi ve teravih namazını kılışımızı seyretmek için yalvarmaya başladılar. Biz de gece geç saatlere kadar oturup cemaatle ilahi okuyor, tesbih çekiyor, sonra da kalkıp Fransız kadınlarının hayran hayran bakışları arasında teravih namazımızı kılıyorduk. Avrupa'da Ramazan ayını geçiren bir grup Türk ve onları adeta egzotik, yeryüzünde nadir rastlanan bir canlı türüymüş gibi karşılayan Avrupa insanı. Öbür tarafta tarihin bazı sahnelerine gitme hakkımız olur inşallah. Zira ilk görmek isteyeceğim sahnelerden birisi bu Ramazan ayı olurdu. Yani elçimizin ve eşrafının burada düştüğü durumları hayal ederken bile insanın yüzü gülüyor. Efendim, Türk'ün olduğu yerde diplomatik kriz olmaz da ne olur? Paris'e geldiklerinde Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Daha sonraları bakanın da kendilerini ziyarete geleceği aktarılıyor. Fakat böyle olmuyor. Burada bir diplomatik kriz doğuyor. Dışişleri Bakanı kendisini bir Osmanlı veziri gibi gördüğünden elçiyi ziyarete gitmeye layık görmüyor. Bu da bir krizi ortaya çıkartıyor haliyle. Fakat burada Mehmet Efendi çok akıllıca manevralarla bu krizi Osmanlı lehinde çözmeye başaracak ve Fransızlara ders verecek. Fakat kendisinden yaklaşık bir asır sonra Fransa'da görevde bulunan bir başka elçiden bahsetmek istiyorum bu noktada. Çok ilginç bir şahsiyet kendisi. Moralı Seyit Ali Efendi. Moralı Seyit Ali Efendi'nin hikayesi oldukça enteresan. Napolyon Mısır'a donanma gönderirken Babali elçiden durumu araştırmasını istiyor. Merak etmeyin efendimiz, donanmanın bizimle ilgisi yoktur mealinde bir mektup gönderiyor payitahta. Cevap İstanbul'a ulaştığında Mısır Fransızlar tarafından işgal edilmiş hale geliyor. Padişah 3. Selim de ilgili mektubun altına harika bir not düşüyor. Elçi için ne eşek herifmiş yazıyor. Tek vukuatı bu da değil ayrıca. Yanındaki Yunan tercümanlardan birisi kendisine borç takıp Fransa'ya sığınacak, diğeri de Fransız ajanlığı yapacak. Ali Efendi Fransızlar tarafından o kadar kazık yiyecek ki en son sefaretnamesinde ahvali Franç'e nakşı bu kalemun gibidir diyerek tepkisini gösterecek. Yavaştan kapanışa doğru geçelim. Kapanışı astronomiyle yapacağız. Bilirsiniz, gökyüzü bizim kültürümüzde çok önemli. Bugün dahi herkes Dolunay'dan her Allah'ın günü etkileniyor. O zamanlar durum daha da ilgi çekici. Paris'te bulunan rasathane elçilik heyetince geziliyor. Birbirinden enteresan detaylar var bu noktada. Burada o güne kadar görmediğimiz o kadar çok ilginç eşya ve alet gördük ki bunların tamamını büyük bir hazineyle toplayabilmeye imkan yoktur. Gezegenleri seyretmek için de şöyle bir dürbün koymuşlardı. Aynası berber aynası kadar büyük, tenekeyi kuyu tulumbası gibi kıvırmışlar. Uzunluğu 50 metreden daha fazlaydı. Sanki bir gemi serenini, yani gemideki uzun direkleri dikine oturtup başına makara şeklinde bir teneke koymuşlar ve bir alet asmışlar. O aletin ucunu dürbüne sağlamca bağlayıp diğer ucuna da kurşunlar ve demirler asmışlar. Mekanik ilmine göre bir adam o dürbünün ucunu alçağa, yükseğe, öne, arkaya, sağa, sola rahatça çevirebiliyor. Bu dürbünle biz de ayı seyrettik. Aya bakınca oldukça büyük gördük. Ayağın adeta dürbüne sığmaz bir hali vardı. İçi de sünger gibiydi. Bir ekmek somununu ortadan kesince nasıl görünürse aynen öyle görünüyordu. Dediklerine göre ayın üzerinde çukurlar varmış. Çukurlar gölgeli olduğundan mavi renkte, diğer yerleri ise beyaz ve berrak olarak görmüştük. Allah Allah, Allah Allah. Fakat biz ağaca ve suya benzer bir şey göremedik. Çünkü Avrupalıların hepsi bu görüşe katılmıyordu. Ancak bazıları bu görüşü kabul ediyorlardı. Bu arada Zuhal gezegenini de seyrettik. Zuhal şekil olarak bir daire içinde bir çizgi şeklinde olması gerekirken bizim baktığımız sırada hareket halinde oluşundan daire içinde bir nokta halinde göründü. Zuhal'in çevresinde dönüp dolaşan 5 yıldız varmış. Bu yıldızlar onun etrafından hiç ayrılmazlarmış. Hatta önceleri dürbün olmadığı sıralarda bunu bir türlü çözememişler. Ben de dikkatle baktığım halde bu yıldızların ancak 2 tanesini görebildim. Diğer 3'ünü göremedim. Yanımdakiler de ancak 2 tanesini görebildiğini söyledi. Sadece bir kişi ben 3'ünü gördüm dedi. Bu yıldızların şekillerini, mahiyetlerini ve hareket tarzlarını dikkatle belirtmişler. Bizlere de gösterdiler. Daha önce bize Zuhal bir daire içinde yuvarlak bir şekil halindedir. Fakat bu gece durumu değişik olduğundan koni biçiminde görünecek demişlerdi. Sizce Zuhal hangi gezegen olsa gerek? Doğru bildiniz, Satürn gezegeni. Daha da enteresanı geliyor şimdi. Daha sonra müşteri gezegeninden de bahsettiler. Müşteri gezegeni. Bu ismi daha önce duydunuz mu hiç bilmiyorum. Jüpiter için kullanılan bir kavram. Bununla çevresinde belli ölçüler içinde 4 yıldız bulunuyormuş. Yıldızlar hem kendi kendilerine hem de etrafında bulundukları Jüpiter'in çevresinde dönüyorlarmış. Dürbünle bize de gösterdiler. Bakınca aynen anlattıkları gibi gördük. Rasathanede gördüğümüz bunca akıl almaz şeyleri bir anda anlayıp kavrayabilmek mümkün olmadığından bir ay sonra tekrar geldik. Bu gelişimizde bize bu gece Jüpiter'in çevresindeki yıldızları şu ayrılıklarla göreceksiniz demişlerdi. Baktığımızda gerçekten de söylenen şeyleri aynen gördük. O kadar iyi hesaplamışlar ki. Gerçi gezegenlerin hareketi diğerleri gibi değildi. Onlar sadece kendi daireleri içinde dolaşıyorlardı. Mesela Jüpiter kendi dönüşüyle dönüyor, diğerleri de onun çevresinde onun çekme gücüyle dönüp hareket edebiliyorlardı. Bu baş döndürücü manzarayı görünce kendimi hiçbir şeyden aciz olmayan o Allah'ı teşbih ederiz demekten alamadım. Bütün bu gözlemlerin ve yorumların dışında gezilen onca saray, bahçe, şehir ve daha fazlası. 11 ay boyunca Fransa ile ilgili dünya kadar bilgi birikim oluşturduktan sonra Ekim 1721'de payitahta dönüyor heyetimiz. Dönmek ama ne dönmek? Bunca hatıra, bunca anı, deneyim. 18. yüzyıl Fransa'sından 1.28 Çelebi Mehmet Efendi geçiyor. Geçiyor da eli boş geçmiyor. 11 aylık macerasını kaleme alacak ve dönüşünde sadrazamla padişaha sunacak. Bu maceranın etkileri çok farklı şekillerde İstanbul'da yaşanacak. En önemli ve bilinen yönlerinden birisi matbaa mevzusu. Oğlu Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'nın çabaları padişahın da fermanıyla ilk Türk matbaası açılacak. Mehmet Çelebi'nin bahsettiği pek çok buluş için Fransa ile temasa geçilecek ve bunlarla ilgili bilgi istenecek. Fransa'nın kanal sistemini ballandıra ballandıra anlatan Elçi Efendi yüzünden saray bahçelerine kanal açma girişimleri başlayacak. Ayna, kilim, parfüm, astronomi, edebiyat, mimari ve daha niceleri. Ayrıca sadece biz Fransa'dan almayacağız. Fransa da bizden bir şeyler alacak. Avrupa'da Türk eserlerinin, nesnelerinin ve kültürünün tanınması, yayılması manasında bir akım doğacak. Türkeri akımının da öncülerinden birisi oluyor kendisi. Ahmet Hamdi Tanpınar 28 Mehmet Çelebi hakkında bir gözlemde daha bulunuyor. Bakmasını, görmesini ve göstermesini bilen nadir yaratılışlardan diyerek onun katkılarını çok güzel özetleyecek. Kendilerine 1000 defa teşekkür edelim, rahmet dileyelim ve bölümümüzü yavaştan kapatalım. Bu hafta sizlere İstanbul'dan Paris'e uzanan en detaylı, en özel yolculuklardan birisini anlatmaya gayret ettim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ayrıca bu konuyla alakalı da YouTube'da bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Görseller eşliğinde podcast'imize alamadığımız içeriklerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda Seyit Ali Efendi'nin de hikayesinin daha detaylarına ineceğiz. 28 Mehmet Çelebi'yi de konuşacağız. Sizleri de bu yayına beklerim efendim. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, sıhhatli bir hafta ve çocukların, masumların ölmediği bir dünya diliyorum. Tarih 101'den bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalınız.